Ayrım 9. 29. Onu düşünmediğim dakika artık hiç yoktu. Turgay Bey'in nazik, çelebi haliyle gülümsemek yerine bana başını çevirmesi beni hiç beklemediğim kadar yaraladı. Bir yandan adamın onu nişana çağırmadığımız için alınmakta haklı olduğu mantığını yürütüyor, bir yandan da daha kuvvetli bir düşünce, Füsun'un benden intikam almak için ona döndüğü düşüncesi beni öfkeden serseme çeviriyordu. İçimden neden başını çevirdiğini koşup ona sormak geldi. Belki de bu öğleden sonra Şişli'deki garson yerinde Füsun ile sevişmişti. Füsun'u görmüş, onunla konuşmuş olmasının beni çileden çıkarmaya yeteceğini hissettim. Benden önce Füsun'a aşık olması, Füsun yüzünden bir zamanlar onun da şimdi benim çektiğim cinsten acılar çekmiş olması, ona duyduğum öfkeyi, içimde hissettiğim aşağılanma duygusunu hafifletmek bir yana daha da artırıyordu. Barda iyice içtim. Gün geçtikçe daha sabırlı ve şefkatli olan Sibel'e sarılarak Peppino Di Capri'nin Melankoli adlı şarkısı eşliğinde dans ettim. Ancak içkiyle yatıştırabildiğim kıskançlığımın ertesi sabah baş ağrısıyla birlikte tekrar başladığını görünce acımın azalmadığını, çaresizliğimin de gitgide arttığını telaşla anladım. O sabah sat sata yürürken, parantez aç, İnge hala Meltem gazozu reklamından bana çapkınca bakıyordu, parantezi kapa. Yazıhanede dosyalar arasında oyalanmaya çalışırken, gün geçtikçe acımın biraz daha arttığını, zamanla Füsun'u unutmak yerine daha saplantılı bir şekilde onu düşündüğümü kabul etmek zorunda kaldım. Geçen zaman Allah'tan yalvararak dilediğim gibi hatıralarımı zayıflatmıyor, çektiğim acıyı daha dayanılır kılmıyordu. Her güne ertesi günün daha iyi olacağını, onu birazcık olsun unutmuş olacağımı umarak başlıyor, ama ertesi gün karnımdaki ağrının hiç değişmediğini, acının sürekli yanan kuvvetli bir kara lamba gibi içimi karartmaya devam ettiğini hissediyordum. Onu birazcık daha az düşünebilmeyi, zamanla onu unutabilmeyi başardığıma inanabilmeyi ne de çok isterdim. Onu düşünmediğim dakika artık çok azdı, daha doğrusu hiç yoktu. Belki bazı geçici anlar vardı, o kadar. Bu mutlu anlar da çok kısa sürüyor, 1-2 saniyelik bir unutma süresinden sonra kara lamba tıpkı bir apartmanın kendiliğinden sönen otomatiği gibi kendiliğinden yanıp karnımı, genzimi, ciğerlerimi zehirliyor, nefes alışverişlerimi bozuyor, var olmayı sürekli gayret gerektiren bir zorluğa çeviriyordu. En kötü zamanlarda acımı dindirecek bir çıkış yapmak, birisiyle dertleşmek, Füsun'u bulup konuşmak ya da kahredici bir öfkeyle kıskanmaya başladığım bir kişiyle kavga etmek istiyordum. Yazıhanede Kenan'ı her görüşümde bütün gücümle kendimi tutmaya çalışmama rağmen beni sersemleten bir kıskançlık buhranına kapılıyordum. Füsun'un Kenan ile bir ilişkisi olmadığına karar vermiş olsam da Kenan'ın ona nişanda asılmış olması, Füsun'un da beni kıskandırmak için bu ilginin tadını çıkarmış olma ihtimali ondan nefret etmem için yeterliydi. Öğleye doğru Kenan'ı işten atmak için bahaneler ararken yakaladım kendimi. Evet, sinsi biriydi, çok belliydi bu artık. Öğle paydosunda Merhamet apartmanına gideceğimi, küçük de olsa bir umutla Füsun'u bekleyeceğimi düşünerek rahatladım. Ama o öğleden sonra da gelmeyince artık beklemekle acıya dayanamayacağımı, ertesi günde gelmeyeceğini, her şeyin daha da kötü olacağını korkuyla anladım. O sıralarda kafamı kurcalayan bir başka yıkıcı düşünce de benim çektiğim bütün bu acılara, peki biraz daha azına Füsun'un nasıl dayandığıydı. Mutlaka hemen bir başkasını bulmuş olmalıydı, yoksa dayanamazdı. 74 gün önce öğrendiği sevişme mutluluğunu Füsun şimdi bir başkasıyla paylaşıyor olmalıydı. Ben ise her gün acılar içinde yatağa ölü gibi ve aptalca uzanıp onu bekliyordum. Hayır, aptal değildim. Çünkü o beni kandırmıştı. Aramızda o kadar mutlu bir ilişki varken, nişanda durumun bütün gerilim ve korkunçluğuna rağmen ikimiz aşkla dans ederken bana ertesi gün üniversite sınavından sonra geleceğini söylemişti. Nişanlandığım için bana kırılmışsa, benden ayrılmaya karar vermişse, ki bunlarda pekala haklı olabilirdi, o zaman niye bana yalan söylemişti? İçimdeki acı bir tartışma öfkesine, ona yanıldığını söyleme hırsına dönüştü. Pek çok kereler saplantıyla yaptığım gibi gene onunla hayalimde bir tartışmaya gireceğimi, bu tartışmanın arasına onunla geçirdiğim mutlu saatlerden unutulmaz sahnelerin birer cennet tasviri gibi girip beni yumuşatacağını, sonra gene onunla tartışacağım iddialarımı tek tek hatırlayarak düşündüm. Beni terk ettiğini yüzüme söylemeliydi. Üniversite sınavı kötü geçtiyse bunun sorumlusu ben değildim. Beni terk edecekse bunu bilmeliydim. Beni ömrünün sonuna kadar hep göreceğini söylememiş miydi? bana son bir fırsat tanımalıydı. Küpesini bulup hemen getirecektim. Diğer erkeklerin onu benim sevdiğim kadar sevebileceğini mi zannediyordu? Yataktan kalktım, her şeyi onunla konuşma hırsıyla bir anda sokağa fırladım. 30. Füsun artık yok. Koşar adımlarla evlerine gidiyordum. Daha Alaaddin'in dükkanının köşesine gelmeden, az sonra onu görünce hissedeceğim şeyler içimde şimdiden aşırı bir mutluluk olarak hızla yükselmeye başlamıştı. Temmuz sıcağında gölgelik bir köşede uyuklayan bir kediye gülümserken, doğrudan evlerine gitmeyi daha önce neden düşünmediğimi sordum kendime. Karnımın sol üst yanındaki ağrı şimdiden yumuşamış, bacaklarımdaki isteksizlik, sırtımdaki yorgunluk hissi kaybolmuştu. Eve yaklaştıkça içimde onu orada bulamama korkusu yükseliyor, kalbim bu yüzden hızlanıyordu. Ne diyecektim ona? Karşıma annesi çıkarsa ne diyecektim? Bir ara eve dönüp çocukluk bisikletimizi almayı düşündüm. Ama birbirimizi görür görmez bir bahane bulmaya gerek olmadığını ikimiz de anlayacaktık. Kuyulu Bostan sokaktaki küçük apartmanın serinliğine bir hayalet gibi girdim ve uykuda gezer gibi ikinci kata çıkıp zile bastım. Meraklı müze gezer de önündeki düğmeye lütfen bassın ve o yıllarda Türkiye'de çok moda olan kuş cıvıltısı ses çıkaran bu kapı zilini benim de işittiğimi ve aynı anda yüreğimin de gırtlağımla ağzım arasına sıkışmış bir kuş gibi çırpındığını düşünsün. Kapıyı annesi açtı ve apartman karanlığındaki yorgun yabancıya, davetsiz bir satıcıya bakar gibi bir an burun kıvırdı. Sonra beni tanıdı, yüzü aydınlandı. Bundan umutlanınca karnımdaki ağrı hafifçe azaldı. ''Aa Kemal Bey, buyurun.'' ''Geçiyordum, bir uğradım Nesibe hala.'' dedim. Radyo tiyatrolarındaki mahalleden Harbi ve Mert delikanlı gibi. ''Geçen gün fark ettim. Füsun dükkandaki işi bırakmış. Merak ettim. Hiç aramadı beni. Nasıl geçti kızımızın üniversite imtihanı?'' ''Ah Kemal Bey, yavrucum, gel içeri de dertleşelim.'' Bu dertleşme sözündeki imayı bile kavrayamadan, annemin o kadar terzilik ahbaplığı ve akrabalık hukukuna rağmen bir kere olsun ziyaret etmediği arka sokaktaki o loş eve adım adım girdim. Kılıflı koltuklar, masa, büfe, içinde bir şekerlik, kristal bir fincan takımı, televizyon üzerinde uyuyan bir köpek biblosu. Bütün bu eşyalar güzeldiler. Çünkü en sonunda füsun denilen harika şeyin oluşmasına katkıda bulunmuşlardı. Bir köşede bir terzi makası, kumaş kesikleri, renk renk iplikler, toplu iğneler ve dikilmekte olan bir elbiseden parçalar gördüm. Nesibe hala dikiş dikiyordu anlaşılan. Füsun evde miydi? Yoktu galiba ama kadının bir şey bekleyen pazarlıkçı ve hesapçı hali bana umut veriyordu. ''Otur lütfen Kemal Bey'' dedi. ''Bir kahve yapayım sana. Yüzün beyaz, dinlen biraz. Buzdolabından su da ister misin?'' ''Füsun yok mu?'' dedi ağzımın içindeki sabırsız kuş. Boğazım kurumuş. ''Yok, yok.'' dedi kadın. ''Ah bir bilsen ne oldu?'' diyen birinin havasıyla. ''Kahvenizi nasıl yapayım?'' dedi. ''Senden size geçerek. Orta.'' Şimdi yıllar sonra kadının mutfağa bana kahveden çok vereceği cevabı pişirmek için gittiğini anlıyorum. Ama o sırada bütün algı merkezlerim sonuna kadar açılmış da olsa, aklım Füsun'un evin içine sinmiş kokusu ve onu görme umuduyla iyice dumanlandığı için bu sonucu çıkaramıyordum. Şanzelize butikten bildiğim Dost Kanarya Limon'un kafesindeki sabırsız tıkırtıları aşk acıma merhem gibi geliyor, aklımı daha da dağıtıyordu. Önümdeki sehpada geometri derslerinde kullansın diye, parantez aç, sonraki hesaplarıma göre 7. buluşmamızda, parantezi kapa, ona hediye ettiğim yerli malı, kenarı ince ve beyaz 30 santimlik tahta cetvel vardı. Belli ki Füsun'un geometri aletini annesi dikiş dikerken kullanıyordu. Cetveli elime aldım, burnuma götürüp Füsun'un elinin kokusunu hatırladım ve gözlerimin önünde o canlandı. Gözlerim sulanacak mıydı? Nesibe hala mutfaktan gelirken cetveli ceketimin iç cebine soktum. Kahveyi önüme koydu, karşıma oturdu. Kızının annesi olduğunu hatırlatan bir hareketle sigarasını yaktı ve ''Füsun'un imtihanı iyi geçmedi Kemal Bey'' dedi. Bana nasıl hitap edeceğine de karar vermişti. Çok üzüldü. Yarısında ağlayarak çıktı. Sonuçları bile merak etmiyoruz. Çok sarsıldı. Artık üniversitede okuyamaz zavallı kızım. Üzüntüsünden işi de bıraktı. Sizin matematik dersleri de onu çok hırpalamış. Çok üzmüşsünüz onu. Nişan gecesi de çok üzüldü. Biliyor olmalısınız bunları. Her şey çok üst üste geldi. Yalnız sizin sorumluluğunuz değil tabii. Ama o daha küçük, narin bir çocuk. 18'ine yeni girdi. Çok kırıldı. Babası da onu aldı, çok uzaklara götürdü. Çok çok çok uzaklara. Siz artık onu unutun. O da sizi unutacak. 20 dakika sonra merhamet apartmanındaki yatağımızda arada bir gözlerimden tek tek ve ağır ağır fışkıran yaşların yanağımda çizdiği eğriyi hissederek tavana bakarken aklıma cetvel geldi. Evet, bir benzerini benim de çocukluğumda kullandığım, Füsun'a da belki bu yüzden hediye ettiğim ortaokul lise cetveli aslında müzemizin ilk hakiki parçalarından biridir. Bana onu hatırlatan, onun hayatından acıyla edinilmiş bir eşya. Cetvelin 30 santimetreyi gösterir ucunu yavaşça ağzımın içine soktum. Acımsı bir tadı vardı ama orada uzun uzun tuttum. Cetveli kullandığı saatleri hatırlamak için orada onunla oynayarak yatakta 2 saat yatmışım. Bu o kadar iyi geldi ki sanki Füsun'u görmüşüm gibi mutlu hissettim kendimi. 31. Onu bana hatırlatan sokaklar. Onu unutmak için bir plan program yapmazsam eski günlük hayatımı da sürdüremeyeceğimi artık anlıyordum. Satsat çalışanlarının en dikkatsizleri bile patronlarına sinen kara hüznü fark etmişlerdi. Annem ikide bir Sibel ile aramda bir mesele çıktığını sanıyor, ağzımı arıyor, seyrek olarak hep birlikte yediğimiz akşam yemeklerinde artık babam gibi beni de daha fazla içmemem için uyarıyordu. Sibel'in merakı ve kederi de benim acımla birlikte artıyor, korktuğum bir patlama noktasına yaklaşıyordu. İçine düştüğüm buhrandan çıkmak için çok gerekli olan Sibel'in desteğini kaybetmekten, bütünüyle bir bozguna uğramaktan da korkuyordum. Merhamet apartmanına gitmeyi, Füsun'u beklemeyi, oradaki eşyaları elime alıp onu hatırlamayı kendime bütün irademle yasakladım. Daha önceleri de uygulamaya çalıştığım bu yasakları çeşitli bahanelerle kendimi kandırarak, parantez aç, şuradan Sibel'e çiçek alayım derken aslında Şanzelize butiğin vitrininden içeri bakmak için, parantezi kapa, çiğnediğim için şimdi daha sert bir dizi önlem almaya ve o güne kadar hayatımın büyük bir kısmını geçirdiğim bazı sokakları ve yerleri kafamın içindeki haritadan çıkarmaya karar verdim. O günlerde bütün gücümle kafamda canlandırmaya ve benimsemeye çalıştığım yeni Nişantaşı haritasını sergiliyorum burada. Kırmızıyla boyalı yerlere ve sokaklara girmeyi kendimi kesinlikle yasaklamıştım. Vali Konağı ile Teşvikiye Caddesi'nin kesiştiği yere yakın olan Şanzelize Butik, Merhamet Apartmanı'nın üzerinde yer aldığı Teşvikiye Caddesi, Karakol ve Alaaddin'in dükkanının köşesi kafamda bu haritadaki gibi kırmızıydı. O zamanlar adı Abdi İpekçi Caddesi değil Emlak Caddesi olan sokak ve daha sonra adı Celal Salik Sokak olarak değiştirilen ve Nişantaşlıların Karakol'un sokağı dediği sokak, Füsunların oturduğu Kuyulu Bostan Sokak ve bütün bu kırmızı sokaklara açılan yan yolları da kendime yasakladım. Turuncuyla işaretli yerlere çok gerekliyse, içki içmemişsem ve bir dakikayı asla geçmeyecek kestirmeler için neredeyse koşarak ve hemen terk etmek üzere girebilirdim. Bizim ev ve Teşvikiye Camii pek çok yan sokak gibi dikkatli olmazsam aşk acısına kapılacağım turuncu renkli sokaklardaydı. Sarı sokaklarda da dikkatli olmam gerekiyordu. Onunla buluşmak için satsattan çıkıp her gün merhamet apartmanına yürüdüğüm yol, Füsun'un Şanzelize butikten eve giderken izlediği yol, parantez aç, bu yolu hep hayal ediyordum, parantezi kapa, gibi acılarımı arttıracak tehlikeli hatıralarla, tuzaklarla doluydu. O yollara girebilirdim ama dikkat etmeliydim. Füsun ile olan kısacık ilişkimin başka mekanlarını da, mesela çocukluğumuzda kurban kesilen boş arsadan, cami avlusundayken uzaktan onu seyrettiğim köşeye kadar pek çok yeri de haritada işaretledim. Bu haritayı aklımda hep hazır tutuyor, kırmızı sokaklara gerçekten hiç girmiyor, hastalığımın yavaş yavaş ancak böyle bir dikkatle geçeceğine inanıyordum. 32. Füsun sandığım gölgeler, hayaletler. Bütün hayatımı geçirdiğim sokakları yasaklarla daraltmam ve onu hatırlatan eşyalardan uzaklaşmam ne yazık ki Füsun'u bana hiç unutturmadı. Sokaklarda kalabalık içinde, davetlerde hayalet görür gibi Füsun'u görmeye başlamıştım çünkü. En sarsıcı ilk karşılaşma, Suadiye'ye taşınmış olan annemlere Temmuz sonuna doğru bir akşamüstü arabalı vapurla giderken gerçekleşti. Kabataş'tan Üsküdar'a yanaşmakta olan vapurun içindeki diğer sabırsız şoförler gibi arabamın motorunu çalıştırmıştım ki, yanda yaya yolculara ayrılmış kapıdan çıkarken Füsun'u gördüm. Arabaların inişine ayrılan kapı henüz açılmamıştı. Ancak arabadan fırlayıp arkasından koşarsam ona yetişebilirdim. Ama o zaman da vapurun çıkışına tıkayacaktım. Yüreğim hırsla çarparken kendimi dışarı attım. Bütün gücümle ona tam seslenecektim ki görüş açıma giren belden aşağısının sevgilimin güzelim gövdesinden çok daha kalın ve kaba olduğunu, yüzünün de bambaşka birinin yüzü şekline girdiğini acıyla fark ettim. Acımın bir mutluluk heyecanına dönüştüğü o 8-10 saniyeyi ertesi günlerde ağır çekimle hep yeniden yaşadım ve onunla böyle karşılaşacağımıza içtenlikle inanmaya başladım. Birkaç gün sonra öğle vakti biraz oyalanırım diye gittiğim Konak sinemasının uzun ve geniş çıkış merdivenlerinden sokak seviyesini ağır ağır tırmanırken onu 8-10 basamak önümde gördüm. Sarıya boyalı uzun saçları, ince gövdesi önce yüreğimi sonra bacaklarımı harekete geçirdi. Koşa koşa yaklaşırken bir rüyadaki gibi seslenmek istedim. Ama o olmadığını son anda anladığım için sesim çıkmadı. Onu bana hatırlatma ihtimali düşük olduğu için artık daha çok çıktığım Beyoğlu'nda bir kere bir vitrine yansıyan gölgesi yüzünden heyecana kapıldım. Bir başka seferinde onu gene Beyoğlu'nda alışverişe çıkmış, sinemalara giren kalabalık arasında kendine özgü yürüyüşüyle sekerek ilerlerken gördüm. Arkasından koştum ama yetişemeden kaybettim onu. O kişinin acımın bana sunduğu bir serap mı yoksa gerçek mi olduğuna karar veremediğim için sonraki birkaç gün aynı saatlerde A Camii ile Saray Sineması arasında boşu boşuna aşağı yukarı yürüdüm. Daha sonra da bir birahanenin vitrinine oturup sokağı, manzarayı, kalabalığı seyrederek içtim. Cennetten çıkma bu karşılaşma anları bazen çok kısa sürüyordu. Mesela Taksim Meydanı'nda Füsun'un beyaz gölgesini gösterir bu fotoğraf, benim yalnızca 1-2 saniye süren yanılsamamın belgesidir. Aynı günlerde Füsun'un saçlarını, boyunu, bosunu ne kadar çok genç kızımızın, kadınımızın taklit ettiğini, ne çok esmer Türk kızının saçlarını sarıya boyattığını fark ediyordum. İstanbul sokakları Füsun'un birer ikişer saniye belirip kaybolan hayaletleriyle doluydu. Ama bu hayaletleri biraz yakından inceleyince benim Füsun'uma aslında hiç mi hiç benzemediklerini de görüyordum. Bir keresinde dağcılık kulübünde Zaim ile tenis oynarken kenardaki masaların birinde gülüşerek Meltem gazozu içen üç genç kız arasında gördüm onu. Ama ilk anda onu orada gördüğüme değil kulübe gelmesine şaştım. Başka bir sefer hayaleti Kadıköy vapurundan inen kalabalıkla birlikte Galata Köprüsü'ne çıkmış, geçen dolmuşlara el sallıyordu. Bir süre sonra bu seraplara yüreğim de aklım da alıştı. Onu Saray Sineması'nda iki film arasında balkonda, benden 4 sıra ötede iki kız kardeşiyle buz serap marka buzlu çikolatalardan birini zevkle yalarken gördüğümde Füsun'un hiç kız kardeşi olmadığı mantığını hemen yürütmemiş, yanılsamanın acımı dindiren yanının sonuna kadar tadını çıkarmış, bu kızın aslında Füsun olmadığını hatta ona benzemediğini hiç düşünmemeye çalışmıştım. Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki saat kulesinin önünde Beşiktaş'ta çarşı içinde elinde filelerle bir ev hanımı olarak ve en şaşırtıcı ve sarsıcı olanı gümüş suyundaki bir apartmanın 3. kat penceresinden sokağa bakarken gördüm onu. Kaldırımda durmuş ona baktığımı görünce penceredeki hayalet Füsun da bana bakmaya başladı. O zaman ona el salladım. O da karşılık verdi. Ama el sallayışından onun Füsun olmadığını hemen anlayıp utançla oradan uzaklaştım. Buna rağmen daha sonra belki de beni unutmak için kısa zamanda babasının onu birisiyle evlendirdiğini, orada yeni bir hayata başladığını ama beni de görmek istediğini hayal ettim. İlk karşılaşma anının gerçek bir teselli hissi veren 1-2 saniyesi dışında bu hayaletlerin Füsun değil, mutsuz ruhumun çeşitli kurguları olduğunu aklımın bir yanıyla hep fark ediyordum. Ama onu karşımda görüvermek içimde öyle tatlı bir duygu uyandırırdı ki onun hayaletiyle karşılaşacağım kalabalık yerlere gitmeye alışkanlık edinmiştim. Bu yerleri sanki kafamın içindeki bir İstanbul haritasına da işaretlemiştim. Füsun sandığım gölgelerin daha çok görüldüğü yerlere gitmek geliyordu hep içimden. Şehir benim için onu hatırlatan bir işaretler alemi olup çıkmıştı. Onun hayaletiyle dalgın dalgın yürüyüp uzaklara bakarken karşılaştığım için uzaklara bakarak dalgın dalgın yürürdüm. Yanımda Sibel varken gece kulüplerinde, davetlerde rakıyı fazla kaçırdığım zamanlarda da çeşitli kıyafetlerdeki Füsun hayalleriyle karşılaşır ama nişanlı olduğum, aşırı bir tepki gösterirsem her şeyin anlaşılacağı gibi düşüncelerle hemen aklımı başıma toplar, o kadının zaten Füsun olmadığını hemen anlardım. Kilyos, Şile plajlarının bu manzaralarını, onu en çok yaz öğle üzerleri, sıcaktan ve yorgunluktan kafamın ve dikkatimin iyice gevşediği zamanlarda mayolu, bikinili utangaç genç kızlar, kadınlar arasında gördüğüm için sergiliyorum. Cumhuriyetin kurulmasının ve Atatürk devrimlerinin üzerinden 40-50 yıl geçmesine rağmen mayo bikini giyip plajlarda birbirlerinin karşısına utanmadan çıkmayı hala tam anlamıyla öğrenememiş Türk insanının mahcubiyetiyle Füsun'un kırılganlığı arasında içime işleyen bir benzerlik olduğunu hissederdim o zaman. Bu dayanılmaz özlem anlarında Zaim ile deniz topu oynayan Sibel'in yanından ayrılır, uzakta bir yerde kuma uzanır, aşksızlıktan sertleşmiş ham halat gövdemi kavrulsun diye güneşe bırakırken, yan gözle kumsallara, rıhtımlara bakıp koşa koşa bana yaklaşan kızın o olduğunu zannederdim. O kadar istediği şeyi yapıp niye onunla bir kerecik bile Kilios plajına gitmemiştim? Niye Allah'ın bana verdiği bu büyük hediyenin kıymetini bilememiştim? Onu ne zaman görecektim? Kumsalda güneş altında uzandığım yerde ağlamak ister ama suçlu olduğumu bildiğim için onu da yapamaz, başımı kuma gömüp kahrolurdum.